Ayrım 14, sayfa 142. Strasbourg'da Türk olmak. Eylül 2006 yolculuğu. Ekranda bir basın toplantısı görülüyordu. Avrupa Birliği Komiseri Olli Rehn soruları yanıtlıyordu. Türkiye'de ifade özgürlüğü olmalı diyerek 301 başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun bir dizi maddesinin değişmesi gerektiğini söylüyordu. Basın toplantısında bir Türk gazeteci söz aldı. Batı ifade özgürlüğünü savunuyor. Peki Fransa'da daha geçenlerde Ermeni soykırımı yapılmamıştır demek yasaklandı. Sizce Fransa'da ifade özgürlüğü var mı diye sordu. Olli Rehn bu soruyu cevaplamadı. Avrupa'nın ikinci başkenti Strasbourg'a giderken aklında tüm AB komiserleri. Strasbourg, Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı kent. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları'nın savunma merkezi. Acaba Fransa'nın bu simge kentinde insan hakları ne durumda? Din ve ifade özgürlüğü gerçekten var mı? Acaba azınlık haklarına saygılılar mı? İşçilerimiz orada insani şartlarda çalışıyor mu? İşte bu sorularla Strasbourg tren garının karşısındaki otelimize yerleşiyoruz. Güneydoğulu vatandaşlarımızın dükkanları, lokantaları, bakkallarıyla dolu yan sokakta kahvaltı ederken Welcome to Strasbourg nidasını duyuyoruz. Bisikletli bir adam elindeki değnekli Amerikan bayrağı, sırtında AB bayrağı, kafasındaki kasta Yunanistan bayrağı taşıyor. Bağırarak sokakta dolaşıyor. Garın içinden dönercilerle kaplı sokağa dalıyor. Aklı küresel rüzgarlara takılmış biri, Strasbourg'a hoş geldiniz diyor. Fransa'nın en doğu ucundaki Strasbourg kenti. Tarihi pek çok şey açıklamaya yeterli. Strasbourg, 2. Dünya Savaşı'na kadar 75 yıl boyunca 4 kez Almanya ile Fransa arasında gidip geldi. Strasbourg'u da içine alan Alsace bölgesinde her aile, her iki ülke içinde için şehitler verdi. Uzun zaman Alman mı Fransız mı oldukları tartışıldı. Sonunda Avrupa'da bir birlik fikri oradan çıktı. Strasbourg, Avrupa Birliği'nin çıkış noktası. Tarihi kanla yazılmış Avrupa'nın en önemli iki ülkesinin arasında duruyor. Strasbourg, Avrupa'nın yargı merkezi. Strasbourg'u da içine alan Alsace bölgesi, Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Parlamentosu'nun ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kalesi. Peki Türkiye'de Strasbourg denilince akla ne gelir? Ne tarihi ne güzellikleri? Akla Avrupa Parlamentosu raporları, dayatmalar, soykırım suçlamaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye aleyhine çıkan kararlar gelir. Akla Olli Rehn, Kretschmer, Barroso, Lagendijk, Verheugen, Karen Fok gibi isimler gelir. Avrupa'nın seçkin siyasileri yıllardır ekranlarımızı süsler. Ben Strasbourg'dayken Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri gündemdeydiler. 301. madde Strasbourg'un gündemini meşgul eden maddelerin başında geliyor. Avrupalı siyasiler Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılamayı cezalandıran maddelerin kalkmasını istiyorlar. Kalkmasını istedikleri tek madde 301 değil. 318. madde de kalkmalı diyorlar. Yani Türkiye'de halkı askerlikten soğutmak ceza almamalı. Bu ifade özgürlüğüne aykırı diyorlar. 216. madde de ateş altında. Avrupa'nın siyasileri halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler de düşüncelerini serbestçe açıklayabilir diyorlar. Strasbourg'un siyasileri işi gücü bırakmış, Türkiye'nin ceza kanunu kurcalıyorlar. Oysa bu ülkede Fransız bayrağına, Fransız ulusal marşına ya da Cumhurbaşkanına hakaret edenler ağır para ve hapis cezasına çarptırılır. Gözaltına alınanlar avukatları ile 72 saat sonra görüşebilir. Fransız hapishanelerinde henüz mahkemeye çıkarılmamış ve bölücülük suçlaması ile yatan çok sayıda sanık vardır. Muammer Topaloğlu, Avrupa Komisyonu Protokol Müdürü, Avrupa düzencesini en yakından tanıyanlardan biri. Çevremizde bir sürü orada hak ihlali yapıyorsunuz, burada hak ihlali yapıyorsunuz diyenler var. Bunların çoğunun iyi niyetli olduğunu sanmıyorum. Türkiye genelde savunma durumunda. Oysa rakip sahada tam saha pres yapılması için gerekli her şey var diyor Topaloğlu. İnsan haklarından en çok bahsedenler, insan haklarına en çok ihanet edenlerdi. Işıl Geçit, Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu'nda yetkili. Avrupa Konseyi'nin insan haklarını koruma konusunda büyük başarı kazandığına içtenlikle inanıyorum. Nurcan'ın hikayesi. Oysa sokaklara çıktığınızda tüyler ürpertici hikayelerle karşılaşıyordunuz adım başı. Strasbourg Avrupa'da insan haklarının kalesiydi ama karşımıza çıkan her tür insanlık dışı uygulamalardan örnek veriyordu. Nurcan'a elçilik kanalıyla ulaşmıştım. Tercümanımız ve rehberimiz olacak. Bir sabah vakti uzun boylu, dal gibi çok şık bir genç hanımla kucaklaştık. O Nurcan'dı. İlk dikkatimi çeken hüzünlü gözleri, olgun konuşma biçimiydi. Avrupa Konseyi'ne birlikte gittik. İnsan hakları konusundaki söyleşilerin yüzünde acı bir ifadeyle dinlemişti. Konuştuktan birkaç saat sonra gözleri bir noktaya dikili şu sözleri söyledi. Burada insanına göre haklar savunulur. Burada bir Türk işçisinin hakları ile bir Fransızın hakları arasında dağlar vardır. Babamı kaybettim. Onu burası öldürdü. Hakkımı aramak istedim. Başkalarının da canı yanmasın istedim. Gözleri buğulandı. Ali Doyduk Strasbourg'a ilk gelen işçilerdendi. Aslında bir ilkokul öğretmeniydi. Eşinin kız kardeşleri, kendi ailesi ve çoluk çocuk derken öğretmen maaşıyla geçinemeyeceğini anlamıştı. Göçmen işçi olmaya karar vermişti. Dietrich fabrikasında su satıcısı ve fırın yapan bir fabrikada işe başladı Ali Bey. Yıllarca ateş fırınlarının içinde asbest tozunu yutarak çalıştı. Birçok diğer işçi gibi mide zarı kanserine yenik düştü. Nurcan bizi babasının yakın arkadaşlarından Ahmet Bey ile tanıştırdı. Aynı yıl 1973'te Strasbourg'a gelmişlerdi. Farklı iş yerlerine girmişlerdi. Ahmet Bey, bize imzalatılan kontratlarda kullandığımız maddelerin kanserojen olduğuna dair bir madde varmış. Ama hiçbirimiz dikkat etmedik, kontratı imzaladık diyor. Hepimiz çok sağlıklı olarak geldik buraya diye de ekliyor gözlüklerini silerken. Mavi gözleri dolu dolu. Fransız yasalarına göre hepimiz işe başlamadan doktor kontrolünden geçirildik. Hiçbir sağlık sorunumuz yoktu. Yıllar sonra birçok arkadaşımızı buradaki çalışma koşulları sonucu kaybettik. Birçok göçmen işçi Avrupa'nın merkezinde iş bulmanın bedelini hayatıyla ödemişti. Sıra Cezayirli işçilerdi. Zehir saçan fırınlar 1985'te Cezayir'e satılmıştı. Nurcan, Dietrich'in makinelerin 20 yıldır Cezayir'de. Sıra Cezayir'deki işçilerdi diyordu. Burası Avrupa, insan haklarının merkezi. Ölüm makinelerini Cezayir'e satıyor. Bilmeden değil, bilerek. Yasaların yasakladığı makineler başka ülkelerde ölüm saçıyor. Yıllarca emekli olup vatana dönmeyi hayal edenler bu yüzden sağlık hizmeti alabilmek için buraya kenetleniyor. Yıllar içinde çoğu hasta, bakıma ve ilaca muhtaç hale geliyor. Nurcan bana sık sık babasının köyünden bahsediyor. Ali Doyduk Malatya'nın Hekimhan ilçesi Başak köyünden. Strasbourg'a gelmiş. Nurcan babasının hayallerinden söz ediyor. 4 yıl kalmıştı emekliliğini diyor. En büyük hayali vatana dönmek, Başak köyünde bir kütüphane açmaktı. Şimdi biz bu hayali gerçekleştireceğiz. Nurcan ile Ahmet Bey'in evinden çıkıp babasının 30 yıl çalıştığı Dietrich fabrikasının önünden geçiyoruz. Burası çekim izni istemiş, burada çekim izni istemiş ama reddedilmiştik. Fabrika bir aristokrata aitti. Reichshofen'e damgasını vurmuş bir alsacıydı. Dietrich şatosu şimdi fabrikanın yönetim yeri. Arabada kilometrelerce süren yüksek duvarları hızla geçerken düşünüyordum. İşte Avrupa adaleti. Nurcan ve ailesi bir yanda, bir yanda koca Dietrich ailesi. Nurcan mırıldanarak konuşuyordu. Bizim bir aile doktorumuz vardı. Bizi çok severdi, çok yakındı. Şirketi mahkemeye verdiğimizde siz ne yaptığınızın farkında mısınız demişti. Onlar Dietrich ailesi. El altından paralar teklif edilmiş, davayı geri çekmeleri söylenmişti. Doyduk ailesi kararlıydı, davadan dönmeyeceklerdi. Bu direnişin en önemli nedeni Nurcan'ın babasının tek örnek olmamasıydı. Bu bir adı da Türk Willier olan Bischwiller'de apaçık görünüyordu. Kasabanın tamamı Türktü. Sokaklar yılları çalışarak geçmiş ve çoğu sağlığını kaybetmiş, sakatlanmış ve emekliye ayrılmış orta yaş ve üstü adamlarla doluydu. Kadınlar eğer hastalanmamışlarsa meyve bahçelerinde gündelik işçi olarak çalışmaya gidiyorlardı. Gençlerin çoğu işsizdi. Bir sokak kahvesinde onlarla dertleştik. Yaşar Baştürk, Metin Başak ve diğerleri burada ya 30 yıl önce ilk gelenlerdendi. Yaşar Bey 70'li yıllarda İstanbul'daydı, işsizdi. 20-35 bin lira Türk parası koyup gelmiştim diyor. 33 senede bu parayı kazanamadım. Çalıştım, didindim, sonunda hastalık nedeniyle işten ayrıldım. Akciğerinde bir leke bulmuşlardı. Ne kanser dediler ne başka bir hastalık. Adını koymadılar diye anlatıyordu hastalığını. Kronik bronşit tedavisiyle yetinmişlerdi. Yaşar Bey 30 yıl yol işlerinde çalışmıştı. Hastaneye gittiğim zaman doktor ne iş yaptığımı sordu. Kol kullanıyor muydunuz dedi. Biz devamlı kol kullanıyorduk. Kullanmıştı. Zist ve inşaat tutkalı yıllar içinde ciğerlerini sarmıştı. O da sakata çıkmıştı. Şimdi sağlık hizmetlerinin bağımlısıydı. Artık vatana dönmesi de imkansızdı. Sigortalı olduğu, bedava ilaç aldığı yerde tutsaktı. Görünmez adamlar. Onlar kentin içinde dolaşan görünmez adamlardı. Büyük kilisenin önünden, turistlerin ve yerel halkın arasından, iş durumlarının içinde yorgun ve bezgin geçerlerdi. Kentin uzak köşelerine giderlerdi. Yol ve inşaat işçileri giden. Toz bıyıkları, esmer sıcak renkleri ve tabii ki Türktüler. Onlara selam vermemize şaşırdılar en çok. Görünmez olduklarına o kadar inanmışlardı ki. Sadece Fransızlar değil, burada yaşayan, çalışan üniversiteli Türkler de onları görmezdi. Onlar en diptekilerdi. Selma Sıraz Usta Bey mimarlık öğrencisi. Türkiye'ye gelen öğrencilerle göçmenler arasındaki perdeyi anlatıyordu. Bir Fransızla farklı konular konuşabiliyoruz ama bir Türkle fazla bir şey paylaşamıyoruz. Türkiye'de Fransız kolejlerinden çıkıp yarı yarıya Fransızlaşmış olarak geldikleri Fransa'da kendi milletlerinden çok Fransızlarla anlaşıyor olmaları doğaldı. Türkiye'deki aydın halk uçurumunun Strasbourg'daki yansımaları çarpıcıydı. Göçmen çocukları Türkiye'den gelenlerin kendilerini küçümsediğinden yakınıyordu. Onlar sadece Fransızlarla dolaşıyordu. Oysa Fransızlar da onları küçümsüyordu. Şu döner işi. Mesut, Hamit, Güler ve diğerleriyle bir öğle vakti üniversitenin karşısındaki dönercide tanıştık. Maraş'tan gelmişlerdi. Gece gündüz demeden bu döner dükkanının kirasını denkleştirmeye ve çoluk çocuğa bakmaya çalışıyorlardı. 13 senedir bu rezilliği çekiyoruz diyorlardı. Kaldırımdaki ağacın dibinde oturan yaşlı adam ailenin en büyüğüydü. Bu setteki torunla ilgilenme işi ona verilmişti. Diğerleri öğle servisinin yoğunluğunda kanter içinde çalışıyorlardı. Haftanın 7 günü ve günün uyku dışı her saati. Hepsi Maraş'ı, eskiyi özlüyor ama kurulu çarktan dışarı çıkamıyorlardı. Dönerci Fransızlar kadar çevrede çalışan Türklerin de uğrak yeriydi. Hepsi buruktu, sıkıntılıydı. Hamit, robot gibi hissediyorum kendimi. Her gün bir diğerinin aynı dedi. Kimse buradakilere özenmesin. Söyleyin, buradan izne gidiyoruz. Kredi çekip güzel arabalar kiralıyoruz. Hediyeler alıyoruz. Sonra gelip 5-6 sene o krediyi ödüyoruz. İşte bizim hayatımız. Yanındaki devam ediyordu. İnsan hakları deyip duruyorlar. Burada hak hukuk yok. Sadece para var. Merhametsiz insanlar. Onlar da robot gibi yaşayıp ölüyorlar. Göçmenler arasında suç oranı yüksek. Kardeşim 6 yıldır cezaevinde. Orada korkunç koşullar hakim. Burada ırkçılık var. Mesut Ocak söze karışıyor. Burada ırkçılık var. Fransız bize insan muamelesi yapmıyor. Avrupa Konseyi Irkçılıkla Mücadele Komisyonu'ndan Işıl Geçit'le konuşurken kafaların değişmesi lazım demişti. Irkçılık öyle bir şey ki sadece yasayla ya da hukukla önlenemiyor. İnsanların kafasını değiştirmek lazım ve bunun için de tabii ki eğitim gerek. Zihinlerin ve gözlerin açılması gerek. Ama gözler ve zihinler kolay açılamıyordu. Avrupa acilen yüzlerce yıllık ön yargılarından kurtulmalı, demokratik yasalar yapmalı ve yasaları uygulamaya koymalıydı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonlarının Türkiye'ye en çok dayattığı konulardan biri de kadın hakları. Türkiye'de kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarında iyileşme isteniyor. Acaba insan haklarının merkezi Avrupa kendi bünyesindeki sorunlara ne kadar çözüm bulabiliyor? Fransa'da her 4 günde bir kadının eşinin uyguladığı şiddet sonucu ölüyor. Her biri değişik kesim, yaş ve sosyal statüden olan kadınların %10'u şiddete maruz kalıyor. Jessica onlardan biri. Eşi tarafından ölesiye dövüldükten sonra bir kadın sığınma evine gelmiş. Bir yıldır küçük oğluyla orada yaşıyor. Dini bir tarikata ait sığınma evinin salonunda kırık dökük konuşuyoruz. Eşinin inşaatlarda çalıştığını, ekonomik durumunun aileyi zorladığını anlatıyor. Kayınvalidemle beraber yaşıyorduk. Evde nefes alacak yer yoktu. Kayınvalide ufak bir sorun çıkınca hemen bana yükleniyordu. Sık sık beni eşime şikayet ediyordu. Jessica iş çağrından çıkınca neden annenin yanına gitmedin de sığınma evine geldin diye soruyorum. Gülüyor. Aynı dert onların da başında. Biz çok kalabalık bir aileyiz. O evde de nefes alacak yer yok diyor. Yoksulluk, küçücük evler içine sığışan birkaç aile ve çözümsüzlüğün getirdiği şiddet. Fransa'nın birçok kenar kent ve kasabalarında büyüyen bir sorundu. Strasbourg'da Türk göçmen aileler de dışlanmanın getirdiği sonuçlarla boğuşuyorlardı. Gül İtal gelinlerden biri. Anlaşamadığı eşinden ayrılmış, o da Home Protestan'a sığınmıştı. 18 yaşında tanımadığım bir adamla evlendim. Türkiye'nin geleneksel görücü usulü evliliklerinden birini de ben yaptım diyor. Simsiyah saçlarının çevrelediği porselen beyazı yüzünde gözleri mücevher gibi parlıyor. Nerelisin diye soruyorum. Babam Erzincanlı, annem Ankaralı. Doğduğum yer Ankara, büyüdüğüm yer Eskişehir diye bir solukta anlatıyor. Halinden memnun görünüyorum. Son protestan ona sahip çıkıyor. Beni yolcu ederken burası aile içi şiddetin yoğun olduğu bir şehir. Sokakta dayak olayları adi vaka ama basında bunlar yer almaz. Kendi pisliklerini saklamayı iyi biliyorlar ama biz içlerinde yaşıyoruz, şiddete tanık oluyoruz diyor.